Ayrım 22.
Türk köylüsü çok ilkel aletlerle çalışmaktadır. Köylülerimizin teknik bilgileri, akılcı işler yapacak fenni araçları kullanmaya yetmemektedir. Toprak çok parçalanmış olduğu için birçok köylerde yeteri kadar toprağı olmayanların sayısı çok kabarıktır. Ziraat işinin verimli, yaygın ve memleketin genel ekonomik hayatını besleyici olabilmesi için evvela iç pazar ve satış meselesinin halledilmesi lazımdır. Bunu organize ederek normal bir hale getirmek, köylülerin yapabilecekleri ve ipleri onların elinde olan bir iş değildir. Burada ucuz ve çabuk taşıma, normal kredi bulmak, cins mal üretmek, satış işinde başıboş hareket eden aracıları kontrol altına almak, satış meselesinde birlikler kurmak gibi birçok meseleler birbiri üstüne düğümlenmektedir. Ekonomik durumları böyle normal bir hale gelmemiş insanlara sadece lafa dayanan bir eğitim aşılamaya çalışmak hiç doğru olmaz. Dipnot 4. Engin Tonguç. Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. İstanbul, Ant Yayınları. 1970. Sayfa 165-167. Daha sonra yayınlanan mektuplarından birinde Tonguç, bu çevre gözlemini kısaca şöyle açıklıyor. Çocuklar veya büyükler, eğitime konu olan insanlar, bu işe elverişli koşulları taşıyan çevrenin içinde eğitilir. Dipnot 5. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. Yayınlayan Engin Tonguç. Ankara, 1976, sayfa 117. Doğal ve toplumsal çevrede uygun koşulların bulunmadığı ve bu koşulları köklü girişimlerle düzenleyemeyen toplumlarda eğitimciye yapacak iki şey kalıyordu. Ya bu çevre değiştirme işini kendisi yüklenecek, eğitimin gelişeceği toplumu geriliklerinden, pisliklerinden ayıklayacak ya da kısır bir çemberin içinde dönüp duracaktır. Türk eğitimcileri birinci yolu seçtiler. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yücel, eğitimin gücüne inanan yeni bir cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile işe başlıyordu. İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve milli şef olarak elinde topladığı büyük gücü eğitimin desteğine vermeye hazırdı. İkinci Dünya Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde bile İnönü o zamanki deyişiyle eğitim seferberliğinin başarısı için elinden geleni yapmıştır. Köy enstitüleri bütünün içinde İnönü'nün büyük ağırlığı olmuştur. İnönü'nün bu desteği savaş bitene, memleketimizde ve dünyada yeni bir güçler dengesi kurulana kadar sürmüştür. Çok partili döneme girilince İnönü artık eski gücünü bulamamış ve bu desteği enstitülere verememiştir. Köy enstitüleri de Türkiye'nin öteki reform girişimleri gibi yukarıdan geldiği, tabağında itici bir kuvvete dayanmadığı için İnönü desteğinin ortadan kalkması, enstitülerin oturduğu temellerden en önemlisinin yıkılması olmuştur. Yücel'in bakan olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmesinde de önemli bir döneme rastlar. Bu partide Yücel'in sözünü ettiği 15 yıllık denemeden dersler alarak çıkmıştır. Partiyi ellerinde tutan devrimci aydınlar yavaşça ilerlese, devletçiliğin ekonomi alanında başarılarını gördükten sonra tarım alanında da devlet eliyle devrimci düzenlemeler yapmayı düşünmektedirler. İnönü'nün 1936 yılında açıkladığına göre devletçilik tarım alanında da uygulanacak, kırsal kesimde binlerce tarım kombinası kurulacaktır. Bu kombinalar traktör ve harman makinesi gibi modern araçlarla donatılacak ve köy kalkınmasının merkezleri haline getirilecektir. Küçük ve dağınık halde bulunan köyler bu kombinaların çevresinde büyük yerleşme birimleri olarak yeniden kurulacaklardır. Köylü buralardan ucuza tarım araçları kiralayacak, böylece küçük toprağa büyük makineleri sokmanın yolunu bulacak, tarımda ürün artışı ile birlikte insan ilişkilerinde de köklü değişmeler sağlanacaktır. Dipnot 6. Doğan Avcıoğlu. Milli Kurtuluş Tarihi. 4. Kitap. İstanbul. Tekin Yayın Evi. 1979. Sayfa 1409. Bu girişim düşünce halinde kalmış, hayata aktarılamamıştır. Ama Halk Partisi'nin devrimci kanadı bu yorgun savaşçılar temel yapıda köklü değişmeler umudunu tümden yitirmiş değillerdir. Bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bu noktada eğitimcilerin getirdiği yeni yorum Halk Partisi'ne de çekici görünür. Bunun nedenleri açıktır. Eğitim yolu ile yapılacak değişimler yavaş olur, uzun zamana yayılır. Büyük sarsıntılar yaratmaz. Halk Partisi'nin güçlü eşraf ve ağa kanadı girişimde tehlike görmez, onu önlemeye çalışmazdı. Cumhuriyet'in tarihinde eğitim ideolojisi hiçbir zaman tehlikeli sayılmamıştır. Köylümüzün okumasından büyük ölçüde tedirgin olmaya neden yoktu. Türkiye'de köy enstitüleri bu saç ayağının gücü üzerine kuruldu, gelişti ve çalıştı. Onların özellikleri, görevleri ve çalışma sistemleri bir yandan ilgili yasalarda, bir yandan da uygulamalarda görülebilir. Enstitüleri düzenleyen yasalardan biri 1940'ta kabul edilen 3803 numaralı Köy Enstitüleri Kanunu, öteki 1942 yılında kabul edilen 4224 numaralı Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilat Kanunu'dur. Bu iki yasa ile enstitülere verilen biçim, yüklenen görevler ve kuruluşlar kısaca şöyle belirlenebilir. Enstitüler öğrencilerini köylerden alacaklar ve köylere öğretmen ve sağlık personeli yetiştireceklerdir. Enstitülerde kültür dersleri ile birlikte öğrencilere tarım öğretilecek, onların yapıcılık, dülgerlik, demircilik, biçki dikiş, kızara gibi zanaatlerden birinde ustalaşması sağlanacaktır. Öğretmen atanacak köyler, okula bitişik bir öğretmen evini kendileri kuracaklar, bunun için gerekirse yılda 15 gün okul yapımında çalışacaklardır. Köy okulunun bir uygulama bahçesi, bir de işliği olacaktır. Enstitü çıkışlı öğretmene 20 lira gibi küçük bir aylık verilecek, o vakit öteki öğretmenler 200 lira aylık alıyordu. Ayrıca uygun olan yerlerde onlara 5 kişiyi geçindirecek büyüklükte toprak ve tarla sağlanacak, bunu işletebilmesi için gerekli araç ve gereçler devlet tarafından verilecektir. Uygun tarım arazisi bulunmayan yerlerde köy öğretmenine devlet bir dükkan açacak, dükkanı başarı ile çalıştırması için gerekli araç ve gereçler kendisine parasız verilecektir. Öğretmenden bunları işleterek geçimini desteklemesi beklenmektedir. Kendisine yapılan harcamalara karşılık ilkokul öğretmeni 20 yıl köyde çalışacağına dair bir anlaşma imzalayacak ve 30 yıldan önce de emekli olmamayı kabul edecektir. 1942 yılında çıkan kanun ise köy enstitüleri sistemine bağlanan okulların tümünün adını, özelliklerini, bağlı oldukları idari kademeleri belirttikten başka, sistemin içinde yer alacak okullarda beklenen eğitim ve kalkınma görevine açıklıklar getirir. Kanunun köy öğretmen ve eğitmenlerinin vazifelerini belirten 10. maddesi, ilerideki açıklamalarımız için önemli olduğundan buraya alıyoruz. Madde 10. Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazifeleri ve selahiyetleri ikiye bölünür. A. Okul ve kurslarla ilgili işler. B. Köy halkını yetiştirmekle ilgili işler. Köy eğitmen ve öğretmenlerinin okul ve kurslarla ilgili görev ve yetkileri şunlardır. 1. Köy okulu binasının işliğinin ve bahçesinin kuruluşunda çalışmak. Bu okullara verilen eşyayı iyi bir şekilde korumak, hayvanlara bakmak ve onları üretmek. 3. Köy okulu işliğini köylülere de faydalı olabilecek şekilde işletmek. 4. Köyde okul öğrencisinin eğitim ve öğretimiyle ilgili her türlü tedbirleri almak ve aldırmak. 5. Öğrencinin sağlık durumlarını tehdit edici olayları önlemeye ve gidermeye çalışmak ve bunun gerektirdiği tedbirleri almak ve aldırmak. 6. Teftiş bölgesine giren köylerin okul binalarını yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi el birliği isteyen işlerde köylüyle birlikte çalışmak ve yardımlaşmak. Köy eğitmen ve öğretmenlerinin köy halkını yetiştirmekle ilgili görev ve yetkileri şunlardır. 1. Köy halkının milli kültürünü yükseltmek, onları çağın icaplarına göre yetiştirmek. 2. Köyün ekonomik hayatını geliştirmek için tarım, sanat ve teknik alanlarda köylülere örnek olabilecek işler yapmak, üretimin artırılması ve ürünlerin kıymetlendirilmesi, köy iş hayatının canlandırılmasıyla ilgili tedbirlerin alınmasında köylülere gereken yardımlarda bulunmak, köy ormanlarının bakımı ile korunmasında ve yeniden kurulacakların kurulmasında yardım etmek, türünün tükenmemesi ve körelmemesi gereken hayvan ve bitki cinslerinin bulunması ve korunması ile ilgili işlerde muhtarla, köylülerle ve ilgili diğer kuruluşlarla beraber çalışmak. 4. Köy halkının saadet ve felaketiyle ilgili bütün işlerde elden gelen her türlü yardımı yapmak, gerekli koruyucu tedbiri almak. 5. Devletin ve köylünün genel faydaları ile ilgili milli savunma, asker ailelerine yardım, orman ve köy yangınlarını söndürme, ortak tarım ve taşıma araçları edinme, her türlü kooperatifleri kurma ve işletme gibi hususlarda köylü ile işbirliği yapmak ve bu işlerin gereklerine göre çalışmak. 6. Çevrede elde edilebilecek vasıtalara göre köy gençlerini yüzücü, kayakçı, güreşçi, binici, atıcı, avcı, bisiklet, motosiklet ve traktör kullanıcı olarak yetiştirmek için gerekenleri yapmak. Aynı kanunun bölge köy okullarını ilgilendiren 23. maddesi şöyledir. Bölge köy okulları binalarına veya bu binalara eklenecek dershane, yatakhane, yemekhane, hamam, çamaşırlık, ahır, depo ve işlik gibi yapıların ve bunlarla ilgili yolların, su yollarının yapılması ve onarılmasıyla, bölge köylerinin ortak malları olarak kurulacak fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık gibi kuruluşlar, bölgeye giren köylerde oturan köylülerin birlikte çalışmalarıyla, bu köylerin bütçelerine konacak tahsisatla meydana getirilir. Dipnot 7. Marif Vekaleti, Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu'nun izahnamesi. Ankara 1943, sayfa 30-36. Tonguç, köy enstitüleri içinde düşünülen okulların özelliklerini belirten bu kanun maddelerini 204 sayfalık bir kitapla izah etmek gereğini duymuştur. Dipnot 8, 7 numaralı notta verilen izahname, sayfa 31-58. Bu açıklama, bizi ilgilendiren önemli konularda şunları belirtir. Köy öğretmen ve eğitmenleri, ekonomik bakımdan köyde tutunmak için ne gerekiyorsa onu yapacaklar, çiftçilik işletmelerini kuracaklardır. Köylülerin ortalama 1'e 6 aldığı yerlerden hiç olmazsa 1'e 10 almak. Bu insanlar köyde devletçe verilmiş kuvvetli çiftle, makina ile, gene devletçe verilmiş toprakla ıslah edilmiş tohum ekerek, denenmiş fenni ziraat usullerini tatbik ederek insan kudretinin yaratıcılık kılavuzu olabileceklerdir. Köy öğretmenleri, köy enstitülerinde köye yarar bir sanat işinde yetişmiş bulunmaktadır. Köy okullarındaki demircilik, dülgerlik, inşaatçılık, arabacılık gibi zanaatlerin yapılacağı işliklerde tarım aletlerinin onarılması, köy okulu ve köy evi ile ilgili eşyanın yapılması esas tutulacaktır. Zamanla bu işliklerin en az 10 kişiyi çalıştıracak düzende cihazlandırılmasına çalışılacaktır. Bölge okulundaki kurumlardan bölge içindeki köylüler halkı beraberce faydalanırlar. Bu okullardan köylülere verilen tohumlar, fidanlar ve damızlık hayvanlar için hiçbir para alınmaz. Bölge, köy okullarındaki her türlü tesisler köylerin ortak malları olarak yapılacak ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacaktır. Bu itibarla fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık gibi kuruluşlara yer verilirken bu noktalar göz önünde tutulacaktır. Yapılacak işler pek çoktur. Saymakla bitmez. 40 bin köyün içi ve dışı değiştirilecek, yeniden kurulacaktır. Dipnot 9. 7 numaralı notta verilen izahname. Sayfa 31-58. 1946 yılında yayınladığı Canlandırılacak Köy Yolunda adlı kitabında Tonguç, kanunda ve kanun izahnamesinde belirtilen yukarıdaki kuruluşlardan ne beklediğini daha büyük bir açıklıkla ortaya koymuştur. Bölge okulları, bölgeye giren köylerdeki okulların gelişmesiyle ilgili fidanlık, kooperatif, revir, açık hava tiyatrosu, spor ve oyun alanı gibi tesisleri bölge okulunun bulunduğu köylerde vücuda getirerek bölge içinde bir kültür merkezi yaratmak, bölgedeki köylülerin buradan geniş ölçüde faydalanmalarını sağlamak. Dipnot 10. İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, 2. baskı, İstanbul, 1947, Remzi Kitabevi, sayfa 648-49, Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri, sayfa 231'den, la görevli olacaklardır. Daha sonraki yıllarda enstitülerde gelişen iş hayatını, çevre ile ilişkiler bakımından ortaya çıkan yeni uygulamaları bir tarafa bıraksak bile, yukarıdaki yasa maddeleri sadece klasik öğretim ve eğitim kurumları ile karşı karşıya olmadığımızı gösterir. Enstitüler ne kadar yeni ve ileri olursa olsun, şu veya bu işi veya eğitim ilkesini uygulamak üzere kurulmuş okullar değildir. Onlardan geri kalmış köy toplumunun içini dışını değiştirmek beklenmektedir. Devlet baba, okulu ve öğretmeni teknik olanaklarla, sermaye ve taşınmaz mallarla donatarak köyde köklü değişmeler yapmaya göndermektedir. Bunlar, Türkiye'nin dört yanına dağılmış on binlerce irili ufaklı kalkınma ocakları olacaktır. Enstitülere bu bakımdan ulusal düzeyde planlanmış kalkınma ocakları denebilir. Enstitüler ve onlara bağlı okullar kanalı ile gerçekleştirilmek istenen çevre değişmesi, yüzeyde kalan bir değişme değildir. Tonguç'un dikkatle belirttiği toplumsal ve doğal çevreyi, insan ilişkilerini ve öğretim hayatını hedef alan temel yapıya yönelik değişmelerdir bunlar. Köy enstitülerinde elde edilen başarı bir bütünün başarısıdır. Başka hiçbir şeyin değil. Bu, bütün öğrencilerden, öğretmenlerden, idarecilerden, ustalardan, doğal çevreden, yani topraktan, yoldan, sudan, binalardan, bahçelerden, enstitü toplumunu çekip çeviren insan ilişkilerinin belli biçimlerde düzenlenmesinden, öğretmenlerin kişiliklerinden, bilgilerinden, düşünce yönlerinden, enstitülerde okunan kitaplardan, yapılan işlerden, kullanılan teknikten, öğrencilerin sosyal kökeninden, öğretmenlerin eşlerinden örülme bir bütündür. Bu bütünün her parçasının enstitü sistemine katkısı olmuştur. Ona iyi kötü etkileri olmuştur. Sonra da bu parçalar bütünden etkilenmiş, tek tek unsurlar bütüne göre kendilerini değiştirmiş, bütüne uymuştur. Enstitü bütününü oluşturan öğelerin içinde kurucu Tonguç'un, onun eğitim kalkınma anlayışının, işleri tutuşunun etkisi önemli etkilerden biri, belki birincisidir. Ama o da sistemin dışında düşünülemez. Onun başarısı ve katkısı da tıpkı öteki unsurlar gibi karşılıklı etkiler alışverişi içinde görülmelidir. Enstitüleri başka türlü görmek, onları bu unsurlardan birinin veya birkaçının başarısı ile değerlendirmek doğru değildir. Bu bütünle örülen kumaştır ki, enstitüde kurulan topluma yeni bir doğal çevre kurmuş, bu çevreyi kendisi yaratmış, enstitü toplumuna yeni değerler, yeni bir düzen vermiştir. Klasik anlamda eğitim ve eğitici, bu karmaşık dokulu kumaşın ilmiklerinden sadece biri ya da birkaçıdır. Enstitüler, geniş topraklar üzerine kurulmuşlardır. Çifteler, köy enstitüsünün 5000, Akçadağ'ın 3000, Pamukpınar'ın 4000 dönüm toprağı vardır. Kuruluş sırasında geniş toprak bulamayan enstitüler de daha sonra ya özel kişilerden satın alarak yahut hazine topraklarını ele geçirerek yahut da bataklıkları kurutarak geniş topraklar edinmişlerdir. Kuruluş için seçilen toprağın yeri, nitelikleri, çevrede yetiştirilen ürünlere yatkın olup olmadığı, yol ve sulama durumu, kentlere ve ulaştırma merkezlerine yakınlığı dikkatle incelenmiştir. Ayrıca bulunabildiğince devlet arazisi seçilmiş, özel toprakları kamulaştırmak yolu ile devlete ağır yükler yüklemekten çekinilmiştir. Bu özellik, enstitülerde yaratıcı işe yönelmenin, gerçek ve üretici iş birimleri kurmanın kapısını açmıştır. Sonra da doğal çevrenin çağdaş ilkelere göre planlanması, eğitime yardımcı olacak biçimde düzenlenmesi olanaklarını sağlamıştır. Enstitünün işlikleri, ders ve yatakhaneleri, öğretmen evleri, spor ve oyun alanları, üretim alanları, yolları, bahçeleri bu rahat doğal çevrenin içine kolayca serpiştirilmiştir. Bu nedenle enstitüler dar ve pis sokaklardan, çamurlu, küçük ve sağlıksız yapılardan kurtulmuş, aydınlık binalara, açık havaya, bol güneşe ve sağlık koşulları yerinde evlere kavuşmuştur. Türk eğitimcilerinin bu arada Tonguç'un haklı olarak ters ve kötü etkilerinden yakındığı doğal çevre böylece eğitime yardımcı kılınmış, ondan gelen kösteklemeler ayıklanmış, önlenmiştir. Bu düzenli doğal çevrenin önemini 1960 yıllarından sonra büyük kentlerde üniversite öğretimi gören gençler herkesten iyi anlayacaklardır. Çünkü eski püskü yapıların, daracık odaların, soğuk evlerin, sigara dumanları ile dolu kahve köşelerinin içinde eğitilmenin acısını ve bunalımını herkesten çok onlar çekmişlerdir. Bu kötü etkiyi anlayan yeni üniversiteler ağaçlıklı, geniş kampüsler kurmuşlar, üniversiteyi bu kampüslerin içine yerleştirmişlerdir. Ama daha ilk adımda bu kampüs sistemi ile köy enstitülerindeki geniş çevre arasındaki ayrılıklar gizlenememektedir. Kampüsler, üniversitelerin yanına konulmuş süslere benziyorlar, üniversitenin eğitim ve öğretim hayatı ile bir iş ilişkisi içinde değiller. Bu nedenle öğrenci, bu geniş ağaçlıklı kampüslerin kendi malı saymıyor, ona bir türlü ısınamıyor, ona bakmıyor, korumuyor. Enstitülerdeki insan gücü, onların kökenleri, seçilmesi, düşünce yapıları, bütüne katkısı bakımından değerli bir iş görmüştür. Öğrencilerin köyden seçilmiş olması enstitüye iki olanak sağlamıştır. Bu çocuklar işe, sert çalışmaya dayanıklı, yenilikleri benimsemeye açık olmuşlardır. Köy öğretmenliği ve köy sağlık memurluğu Türk köyünün zenginleri ve güçlüleri için çekici işler değildir. Bunun için enstitülere gelen çocuklar köyün orta halli ve yoksul ailelerinden gelmişlerdir. Güçlü köy ailelerinden enstitülerin işlemesine bir zaman baskı gelmemiştir. Sonra da bu çocuklar kolayca geldikleri sosyal sınıfın çıkarlarını gözetmişler, kendilerini köyün bu kesimine adamışlardır. Bu toplum kökeni sorununun önemli olduğunu gösteren belirtiler vardır. Enstitülerin birinde Emin Soysal'ın müdürlüğü zamanında Kızılçullu Köy Enstitüsü'nde zengin köylü çocuklarının okumasına yol açılması daha sonra ters girişimlere yol açmıştır. Enstitü sistemine saldırmalar başlayınca saldırganlara destek veren öğrencilerin içinde bu zengin çocukları çoğunlukta görünmüştür. Enstitülere eğitimci, öğretmen, hele müdür gibi idarecilerin seçilmesinde, onların işe koşulup çalıştırılmasında Türk toplumunda görülmeyen özellikler vardır. Bu kurumlara saldırmaların moda olduğu dönemde bile kimse çıkıp da köy enstitülerinde adam kayırıldı, yolsuzluk yapıldı, çıkar sağlandı, rüşvet alındı diyememiştir.